Ayrım 20.
Kendine hakim olmaya çalıştı Leroy. Romier, Figaro'da düşman hücumlarının Namur Anvers hattı üzerinde durdurulabileceğini yazıyor. Yeniden titremeye koyulmuştu çenesi, dayanamadı. Sayın Generalim, Almanlar 60 değil 40 kilometre uzakta bulunuyorlar. Marşez'i işgal ettiler. Sanki subay değil, milletvekilisiniz. Bir kere verdiğiniz bilgiler ne dereceye kadar doğrudur tahkik edilmemiş durumda. İkinci olarak da düşmanın öncü kuvvetleri Marşez'e yaklaşmış olsalar bile bu hiçbir şey ispatlamaz. Çekilebilirsiniz. Albayı gönderin bana. Büyük bir harita açtı Lorido. O her zamanki sarsılmaz haliyle Albay Moro girmişti. Ne güzel bir gün. Şimdi geldim daha. Tankçılara gitmiştim. Harika bir memleket doğrusu. Küçücük korular, şirin mi şirin tepecikler. Kendi düşüncelerine dalmıştı Lorido. Arazi çok engebeli dedi. Bu durumda paniğe kapılmaya mahal yok. Bakın. Mavi kalemle çizdim cephe hattını. Size gelen bilgilere uygun mu? Dev yapılı albayın yanında Lorido bir cüce gibi kalıyordu. Hiç telaşsız, adeta himaye etmek ister gibi baktı generale albay. Cepheye diye bir şey kalmadı. Marşez-Libromon arasını düz bir çizgiyle bağlamışsınız. Sabahleyin doğruydu bu ama şimdi saat ikindinin dördü. Yani ilerlemeye devam ediyorlar mı demek istiyorsunuz? Dördüncü vitesle geliyorlar üzerimize. Leroux da afallamıştı. Gözlerini yumdu bir an. Kalın mavi göz kapakları vardı. Toparlandı hemen. Onlar için felaket olur bu. Cep gittikçe biraz daha uzamakta demektir. İki yanları da bizim birliklerimizle dolu. Şimdi bize düşmanın zayıf noktasını bulmak düşüyor. Bu hususta General Picard'la görüşmem gerekir. Sizin burada yanımda bulunmanız iyi oldu albay. Kumandanımız tamamıyla kendini kaybetmiş durumda. Moke de öyle. Oysa vaziyette korkulacak bir yan yok. Sizin fikriniz. General Picard'ın yedek kıtalarını ortaya süreceğinden şüpheliyim. Bu savaş hakkında generalin ne düşündüğünü bilmez değilsiniz. Evet ama durum tamamıyla değişmiş bulunuyor. Düşman bugün hücuma geçti. Biz de bir şeyler yapmak zorundayız. Artık hiçbir tedbirin fayda vermemesinden korkarım. En azından 700 tankla hücuma geçtiler. Bizim müdafaamız da son derece zayıf. 47'lik toplarımız için cephanemiz bile yok. Bu bir detay. Çünkü sıkıştığımız takdirde sahra topraklarımızda kullanabiliriz tanklarına karşı. Görüyorum ki siz de kendinizi genel psikoz havasına kaptırmış bulunuyorsunuz. 1914 Ağustos'unu hatırlamanızı tavsiye ederim albay. O zamanki durum bundan çok daha berbattı. Charleroi'den Moya kadar alelacele ricatımızı asla unutmayacağım. Topçular toplarını terk edip atlarla kaçıyorlardı. Ama sonra ne oldu? Aradan 15 gün geçmeden Aisne Irmağı'na kadar püskürttük. Sağ kanadını kapatmayı unutmuştu Von Kluck ve bunun cezasını pahalı dedi. Bugünse sıkışık bir sütun halinde ilerliyorlar. Çılgınlık bu. İrtibatlarını açıkta bırakıyorlar. Strateji kanunları, harp halinin cilveleri, Fransız topçularının üstün vasıfları hakkında uzun bir nutka girişti. Pencerenin yanında ayakta duran albay düzgün yamaçlı tepeciklere dikmişti gözlerini. Tarlalar bezenmekteydi işte. Belli belirsiz gülümsüyordu albay. Sonra da uçak savarların mevzilerini gözden geçirmek üzere çekildi. Lorido yalnız kalınca mendilini çıkarmış ve şakaklarında biriken ter tanelerini silmişti. Bir süre dalıp gitti. Mora gibi soğukkanlı bir adamın da maneviyatı bozulduğuna göre hayra alamet değil bu. Düşmanın inanılmaz bir hızla ilerlediğini de teslim etmek gerekir. Ya hepten akıllarını kaybetti bu Almanlar ya da korkunç kuvvetli durumdalar. Muntazam bir askeri harekat yerine al sana tam bir kaos. Arap saçından beter. Maginon hattındayken çok daha rahatlardı. Bir çeşit sürprizlerle karşılaşmak korkusu yoktu hiç olmazsa. Modern savaş dedikleri de bu işte. Hadi canım, savaş falan değil, mahalle kavgası derler bunun adına. Nisan başından itibaren kuvvetlerin toplanmasına girişilmişti. Sedan sektörü sakin bir geri hattı o vakit. Askerlerin keyfi yerindeydi. Kaçak Belçika tütünü de buldular mı hele? Lorida ise sıkılıyordu. Emindi. Almanların Belçika'ya dalmayacaklarından. Wilhelm'in hatalarını tekrar etmeleri için ne sebep var yani? Norveç'teki harekatı izliyordu dikkatle ve İngilizlerden alıyordu hıncını. Asker falan değil bunlar. Tüccar işte. Akşamları albayla satranç oynuyor ya da Sophie'ye uzun mektuplar yazıyordu. Ve bütün olup bitenler Lorida'nın deyimiyle Meri kaidelerinin dışında cereyan etmişti. Alman taarruzu başıboş bir saldırıdan ibaretti onun gözünde. Herkese güven aşılıyordu. Tuzağın içine atıyorlar kendilerini. Ama şimdi... Moro'nun sözleri onu da sarsmıştı. Belki de durum sandığından daha ciddiydi gerçekten. Reyno'da tutmuş De Gaulle'ü öne çıkarmak istiyor. Bir cahille bir Haris ne güzel bir çifti. General Picard küplere biniyor. Haklı. Kendi durumu da pek parlak değil şimdi. Sakin olalım, sakin olalım. Telaşlanacak bir şey yok henüz. Bir kağıt çekti haritanın üzerine, Sophie'ye yazacaktı. Benim küçük sevgili bülbülüm, senden mektup almayalı neredeyse 3 gün olacak. Bu uzun susuş endişelere gark ediyor beni. Sanjet, mide hastalıklarının Paris'te ortalığı kasıp kavurduğunu söyledi. Salata ve meyveleri çiğ çiğ yemekten sakın güzelim. Ben iyiyim. Maneviyatım da yerinde. Yalnız şu son günler çok yorucu oldu. Düşmanın büyük çapta bir harekata giriştiğini gazetelerden öğrenmişsindir. Ama soluğu çabuk kesilecek. Bu muhakkak. Havalar hala güzel gidiyor ve ben gene her gün 2 saatlik bir gezinti yapmaktayım. Dün General Picard'ın yaveri binbaşı de Grave ziyarete geldi bizi. Çok iyi bir müzisyen bu genç adam. Bize Greig çaldı. Kendisini tebrik ettim ama için içinde benim Sophie'ciğimin yanında solda 0 kalır demekten kendimi alamadım. Eksikliğini nasıl duyuyorum bilsen. Sevgili küçücük ellerinin piyanonun tuşları üzerinde martılar gibi uçtuğunu yeniden göreceğim günleri hayal ediyorum hep. Stendhal yerden göğe haklı. Gerçek aşkın. Bir patlama gürültüsü Lorida'yı koltuğundan sıçrattı. Tavandaki sıvaların mektubunu yer yer kirlettiğini görünce öfkelendi general. Moro kapıyı vurmadan girmişti. Sığınağa ineceğiz. Mahzen serindi. Raflarda esrarengiz pırıltılar saçan tozlu şişeler sıralanıyordu. Şarap kokuyordu ortalık. Subaylar esniyor, geriniyorlardı. Moro ata biner gibi bir fıçının üzerine yerleşmiş gülümsemekteydi. General için bir tabure getirdiler. Lorida'nın suratı asılmıştı gene. Mektubunu tamamlamaya vakit bırakmamışlardı. Binbaşı Leroy, bizi hedef alıyorlar diye geveledi. Başıyla onayladı Moro. Enfes bir casusluk teşkilatları var. Biz bir yere göçer göçmez derhal haber alıp bombalıyorlar. Yarın gene yer değiştirmek gerekecek. Ben de yeni gittiğim bir yerde ilk geceleri katiyen uyuyamam. Çaresiz katlanacaksınız dedi Lorido. Savaş hali bu, manevra değil ki. Ama insanların da vahşileştiğini belirtmek lazım. Birinci harpte hiç kimse dokunmadı ordugahlara. Karşılıklı bir saygı vardı. Şimdi ise tutmuş adi bir bataryayı arar gibi bizi bulmaya çalışıyorlar. Şövalyelik ruhu diye bir şey kalmadı artık. Yapmayacakları yok. Pompei'yi hatırlıyor musunuz albay? Hakiki bir şaheserdi doğrusu. Hele Pompei'nin ölümüne ağlayan Cornelia'nın komplonun varlığını öğrendiği sahne. Şöyle der Sezar'a. Ölümüne karar verdiler, yeminliler hazırlıyorlar. Pompei'nin kellesinin yanına seninkini de koyacaklar. İçlerinde benim kölelerim de var. Onlardan öğren suikastın elebaşısını, tertip şeklini ve suç ortaklarını. Hepsini hükmüne terk ediyorum. Sağlam karakter diye buna derler işte. Ya mısralardaki asalet? Hedef oldukları top ateşi umurunda değildi artık. Corneille okuyordu şimdi Lorido. Nihayet usanıp sustu, esnemesini güçlükle zapt etti. Binbaşı Leroy sigara içmek istedi, elleri titriyordu durmadan. Yüzbaşı Sanjet ise ıslıkla her şey yolunda Madame Le Marquise'i söylemekteydi. Susun Allah aşkına diye bağırdı Leroy. Özür dilerim, şişeleri, fıçıları, şiiri görünce dayanamıyor insan. Montmartre'daki bir gece kulübünde sanıyor kendisini. Bombardıman bittiğinde Lorido yarım kalan mektubu tamamlamak istedi. Ama Moreau dalmıştı gene içeriye. Gösteri devam ediyor dedi. Alman tankları palisödeler. General haritayı inceledikten sonra odayı arşınlamaya koyulmuştu. Endişeliydi ama biraz önce aldanmış olduğunu kabul etmek istemiyordu. Moreau'nun yanında, ''Size söylemiştim albay, bunların çılgın olduğunu. Cebi genişletmeyi bile denemiyorlar.'' Bir an sustuktan sonra ekledi. ''Evet, bu durumda Nuzon'la Monterm arasındaki köprüleri havaya uçurmak elzem hale geliyor.'' Bu sabah irtibat halindeydik ama öyle sanıyorum ki Nuzon'u boşalttılar. Yüzbaşı Sanjay'ı gönderin anlamak için. Aynı zamanda da genelkurmaya haber verin. Köprüleri uçuracak olan birlik geciktiği takdirde harekatı uçaklar tamamlasın. Ve nihayet bitirebildi mektubunu. Durum karışıyor ama ben gene de seni ay sonundan önce görmek umudunu yitirmiş değilim. Almanların bu kadar insan ve yakıt kaybından sonra mutlaka ilerleyişi durdurmaları lazım. Kendine iyi bak. Sanjet kahvesinin içine biraz konyak boşaltıp içtikten sonra Leroy'la vedalaştı. Pek tatlı bir gezinti değil bu. Bir saat sonra da binbaşı Leroy, Sanjet'le şoförün hareket ettikten hemen sonra yolda öldürüldüklerini haber alıyordu. Demeye kalmadan bir köylü topluluğu geldi koşarak. Almanlar, Almanlar vurdu. Olamaz dedi general. Bizzat gidip göreceğim. Sanjet'in kimlerin hücumuna uğradığı sorusu bir türlü cevaplandırılamadı. Otomobildeki iki cesedi görünce asker selamına durmuştu Lorido. Sakindi. Daha ileri gidecek miyiz diye sordu Albay Moreau. Hayır. Generalin kararını bekliyordu hepsi. Lorido ise arabaya yerleşti ve buyurdu. Hiç kimse gitmesin Nuzon'a. General Moke çocuk değil ya, ne yaptığını bilir elbette. Köprülere gelince uçaklara havale edeceğiz. Ne duruyorsunuz albay? Binsenize yanıma. Geri mi dönüyoruz? Hayır, Retel'e gideceğiz. Hayatımızı tehlikeye atmaya hakkımız yok. Askerliğin ilk kurallarından biridir bu. Ölü yüzbaşının dudaklarındaki sırıtma ifadesi canlanır gibi oldu gözlerinde. Diliyle dudaklarını yaladı, sonra da ''Geri hatlarımız beş para etmez işte'' dedi. Ağır ağır ilerlemekteydiler, yol tıkalıydı. Arabalar, traktörler, beygirler ve hepsi karşıdan doğru gelmekteydi bunların. Lörü'de bir parça yatışmıştı şimdi. ''Açtıkları gediği takviyesiz muhafaza edemeyeceklerini nihayet anlamışa benzerler'' dedi. Charleroi yakınlarında bağıra çağıra bekleşen askerler durdurmuştu otomobili. Generali görünce sustular. Ne var, ne oluyor diye sordu Lorido. Arka sıralardan doğru ürkek bir ses yükseldi. Almanlar ve askerler hep bir ağızdan konuşmaya başladı. Ani bir iniş yaptılar. Gar şefini öldürdüler. Paraşütçüler. İki subay daha öldürdüler. Lorido arabanın içinde doğrulmuştu. Susun. ''Nereye gidiyorsunuz?'' Askerlerden cevap gelmedi. Moreau sinsi bir alaycı sesle ''Kaçak oldukları belli'' dedi. Tam o sırada havlamayı andıran bir ses yükseldi yerden doğru. ''Bizi burada mı ekip gideceksiniz yani general?'' Lorido renk vermedi. ''Susun'' dedim. Kendisine bağırmış olan adama bir göz attı. Yaralı bir askerdi bu. Yattığı yerdeki toprak kana bulanmıştı çepçevre. ''Bu askeri ilk yardıma götüreceğiz Major'' diye buyurdu Lorido. Yaralıyı şoförün yanına yerleştirdiler. Adam susuyordu artık, gözlerini yummuştu. Durmadan klakson çalıyordu Major ama boşuna. Sıkışık topluluklar halinde mülteciler doldurmuştu yolu baştan başa. Çoğu hayvanlarını önüne katmıştı. Sürülerin arasından geçmek gerekiyordu sık sık. Köylü arabaları iki sıra halinde ilerliyordu. Sabırsızlanmaya başlamıştı Lorido. Bu gidişle hiçbir zaman yetişemeyiz. Mejo otomobili aniden durdurup dışarı kulak verdi. General başını uzattı pencereden. Bombardıman uçakları vardı gökte. Mülteci köylülerle askerler darmadağın bir şekilde tarlalara yayılmış ve küçük koruya sığınmışlardı. Bir adım bile ilerlemek imkansızdı artık. Köylü arabaları ve hayvan sürüleriyle doluydu yol. Üçü de arabadan inip araziye daldılar. Alba yüzü koyun yere uzanmıştı. Mejo da onu izlemekte gecikmedi. Onları taklit etmek küçüklüğüne düşmemek gerektiğini düşünmüştü. Ayakta kalmış gökyüzüne bakıyordu. Kısacık boyuna rağmen bir büyüklük vardı bu tavırda. 9 uçak geliyordu. Muntazam uçuyorlar dedi general. Bombalardan biri küçük koruya isabet etmişti. Yeniden arabaya binecekleri sırada 6-7 yaşlarında bir kız çocuğu gördü. Bir sedyeye uzatmışlardı kızcağızı, bacakları kopmuştu. Lori de burnunu sildi ve alçak sesle ''Korkunç bir şey'' dedi albaya. Sonra da yaralı askere döndü. ''Kahramanımız nasıllar?'' Susuyordu asker. Mejo biraz sonra ''Müsaade ederseniz indireceğim'' dedi. ''Üzerime yığılıyor, rahat hareket edemiyorum.'' ''Delirdiniz mi siz? Yaralı bir askeri yolda bırakmak?'' ''Yaralı değil artık'' dedi Mejo. ''Çoktan soğudu.'' Oradan oraya yığılıyordu askerin vücudu. Sırttan bakılınca uykudan ayakta duramayan bir adam sanılırdı. Garın önünde durdular. Mejo motora su koymak istemişti. Peronun üzerine bir alay obüs yığılmıştı. Lörudo hemen inceledi. 47'lik mermiler. Bir de elimizde yok diyordunuz. Ama burada ne arıyorlar anlayamadım. Ne düzensizlik, akıl almaz doğrusu. Baştan aşağıya dolaştılar garı. Kimseler yoktu. Telgrafçının odasında ayakları çıplak bir asker yere çömelmiş, bir şeyler çiğnemekteydi ağzında. Generali görünce korkup ayakkabılarını giymeye davrandı, Lorido sordu. Hangi alaydansınız? 173. alay. Bacağımı kırdım. Tüfeğiniz nerede peki? Asker cevap vermedi. İstasyon şefi nerede? Hiç kimse kalmadı. Almanların hemen burnumuzun dibinde olduğu söyleniyor. Motosikletle geliyorlarmış. Korkunç bir şey. Çocuk gibi ağlamaya koyulmuştu. Tiksintiyle suratını buruşturdu general. Su aldıktan sonra yeniden hareket ettiler. Lorido susuyordu. Araba retele yaklaşırken birdenbire albaya dönüp ''Savaşı kaybettik işte'' dedi. ''Milletvekillerinin ne düşüneceğini bilmem. Röyne başta olmak üzere hepsi de macera perest ve cahil. Bizim sorumluluk devremiz böylece sona eriyor. Elimizden geleni yaptık. Romalıların dediği gibi daha iyisine gücü yeten varsa beri gelsin.'' 17. Taburun konakladığı köy, Arap saçına dönmüş dünyadan tamamıyla habersizdi. Ardıç ateşinde domuz sucuğu işlerdi köylüler. Ve inekler eski tanrılarınkini andıran bilgelik dolu gözleriyle yoldan geçen kamyonları seyrediyorlardı. Yoncalar yeşillenmişti, çiçek açıyordu safranlar. Gazeteler geldiği vakit derhal son sayfayı açıyordu askerler. Ne torpillenen gemiler ne de Trondheim savaşları ilgilendiriyordu onları. Buna karşılık günlük havadislerle ilanları bir daha okuyorlardı. Yer yer tiyatrolar, taraçaları müşterilerle, şen şakrak kibar kadınlarla dolu kahveler hala çalışmaktaydı. Paris'ten ayrı düşmüş olmasına üzülmüyordu André. Normandiyalı bir köy çocuğuydu o. Yavaş yavaş akıp giden, ağdalı hayat tarzı içinde kendini yeni baştan keşfediyor gibiydi. Geçmişi düşündüğü ender saatlerde Jeanette'in gülümseyişi veya kül rengi evlerle arduvaz rengi Sen Nehri cinsinden henüz tamamlanmamış tuvaller gibi belirsiz, masal yapısını andıran şekiller canlanıyordu gözünde. Askerler bu hayata çoktan alışmışlardı. Sıkı dostluk kurmuşlardı köylülerle. Givert, zümrüt gibi gözleri olan bir küçük kız için mısralar döktürmeye koyulmuştu. Efsane tanrıçalarına benzetiyordu kızcağızı. Lorier bir kaval geçirmişti eline, her düğünde kaval çalıyordu. Nivelse bu konuların bir uzmanı olarak Crucifix Vermudu'nun Cinzano'dan çok daha avantajlı olduğunu ispata uğraşıyordu köy kahvesinin patronuna. Eve her zamanki gibi buranın toprağı bereketli diyordu. Ağzı bir karış açık kalıyordu şaşkınlıktan. Toprak istisnasız her yerde iyiydi ve herkes Andrei'yi seviyordu. Yüzünde hep aynı mahcup gülümseyiş, son tutamlık tütününü İvze ikram ediyordu Andre. Yahut da portresini çiziyordu Givert'in, nişanlısı için. Bölük komutanı Teğmen Fresine askerlikten önce fotoğrafçıydı. Yeni evlilerin, henüz doğmuş çocukların, taşralı dilberlerin resmini çekerdi hep. Belki biraz suratsız ama sonuna kadar namuslu bir adamdı. Biraz da fazla duygusaldı. Verdun Savaşı'nı anlatırdı askerlere. İnsanlar başkaydı o vakit. Daha budalaydılar ama daha merttiler. İşi edepsizliğe vurmayıp gülümsemekle yetinirdi askerler. Kahramanlığa inanmıyor, şan şeref peşinde koşmuyor. Anlamadıkları ve kendilerine alabildiğine yabancı duydukları bu savaşı hiçbir şekilde benimsemiyorlardı. Fresine, bu da bir ordu mu yani? Tahta kurusu gibi ezecekler bizi. Dalay derse burnunun ucunu bile görmüyor diye hayıflanıyordu geceleri. Başaklar yavaş yavaş boy veriyordu işte. Daha bir uslanmıştı danalar. Yakında kesileceklerini sezermiş gibi bir acılık belirmişti bakışlarında. Sıcaklar başlıyordu. Kahvelerde askerler artık grog yerine bira istiyorlardı. Gramofon sesleri dalgalanıyordu havada. Ne yazık ki plaklar hep sayılıydı. Hiçbir vakit bitmez bu dert diye inliyordu bu tenor. Ve askerler hep bir ağızdan devam ediyorlardı. Britanya'daki küçük beyaz evciğini düşünüyordu Yeğif. Andre ise iş bu ya yıldız dolu gökyüzüne bakıyor ve her şeyin nebulalarını hayal ediyordu. Destur demeden gelip çattı savaş. Herkes gafil avlandı. İnsanların yürekleri kadar kurmay kafaları da. Geçen sonbahar savaşı ve ölüme daha hazırlıklıydı askerler. Ama bu kadar uzun zaman beklemek maneviyatlarını bozmuştu. Ve Lorier başlıyor diye koşup geldiği vakit hiç kimse inanmadı kendisine. İv küfürü basarak iskambilleri karıştırdı. Palavra bütün bunlar dedi Nivel. Sonra ekledi. Bundan daha kötü kağıt veremezdim bana. 4 gün geçti aradan, hiçbir şey değişmedi. Radyo durmadan ilan ediyordu. Fransız birlikleri Hollanda sınırına ulaşmış bulunmaktadırlar. Roosevelt, Alman saldırısından duyduğu tiksintiyi belirtmektedir. Belçikalıların asker kralı kahraman Liège savunurlarını tebrik etmiştir. 5. gün sabah erkenden otomobil ve motosiklet gürültüleriyle doldu ortalık. Sıkı bir top ateşi yırttı sabah sessizliğini. Alın, görün bakalım Hollanda'yı dedi Fresine. Düşman bombardıman uçakları öğle vaktine doğru sükun etti. Kiliseyle birlikte 8 bina yerle bir olmuştu. Bir kadın öldürülmüştü ayrıca. Dar köy yolunu dolduran mülteciler, Almanlar önlerine geleni vuruyor diye bağırıyorlardı. Hava hücumlarından hiç mi hiç ürkmemiş olan köylüler, mültecileri görünce akıllarını kaybeder gibi oldular. Kadınlar ağlaşıyordu. Bütün pılı pırtıyı arabalara yüklüyorlar, domuzları kesiyorlar, inekleri yola sürüyorlardı. Evini ateşe vermişti köylülerden biri. Askerler büyük bir yangını güçlükle önleyebildi.